أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşler daha önce El-Umde kitabından işlediğimiz konu şer'i özür sayılmayan bazı kimselerin getirilmiş oldukları özürler vardı ve bu özürler sebebiyle cihattan geri kalıyorlardı. Bunların şer'i özür olmadığını, özellikle de işte babasını, kardeşini, annesini, hanımını, çocuğunu, ticaretini, malını özür olarak getirenler veyahut da hava sıcak, bu sıcak havada cihada çıkılmaz veyahut da hava soğuk veya küfrün sayısı fazla veya işte facir olan emirler var, günahkar olan emirler var veyahut da mücahitler bazı günahları işliyorlar gibi buna benzer özür getirenler vardı. Bu özürlerden dolayı cihada çıkmayanlar vardı. Bunların özürlerinin Allah katında kabul edilmeyeceğini, geçerli olmadığını işlemiştik. Bugün işleyeceğim konu gerçekten özür olan bir Müslüman yani bazı sebeplerden dolayı cihada çıkamıyorsa Allah katında mazurluğu sayılabileceği özürlerden bahsedeceğim. Allah-u Teala Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede özür sahiplerini bahsederken şöyle buyuruyor. Bera suresinde estaizu billah leysa alel duafai ve la alel marda. O zayıf olanlara yani iyice yaşlanmış olan, gücü kuvveti zayıflamış olan, artık yani silah taşıyamayacak, atın sırtında duramayacak, hızlı koşamayacak artık, bağıramayacak kadar yani o şekilde zayıf olan, yaşlanmış olan kimseler. وَلَا عَلَى الْمَرْضَ bir de hasta olanlar. Hastalığı sebebiyle yani sürekli devam eden hastalığı ve onu yataklara düşürmüş veyahut da gücünden, kuvvetinden düşürüp de artık cihat edecek bir durumda bırakmamış olan hastalık. Olduğu zaman وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ bir de infak edecekleri, yani cihada gidip gelecekleri, gerek kendileri için yol masrafı, gerek oradaki yapacakları harcama ve gerek aileleri bırakmış oldukları, geride bırakmış oldukları aileler için infak edecek bir şey bulamayanlar. Demek ki infak edebiliyorsa kendi ailesi için ve gidiş geliş masrafını karşılayabiliyorsa özürlü sayılmıyor. Ama yok gerçekten maddi yönden hiçbir durumu yoksa, kimse de yardımcı olmuyorsa, misal veriyorum 3 aylık, 6 aylık yani cihat müddetinde bulunacak, bu süre zarfında ailesine bakacak hiç kimsesi yoksa, kendisinin de parası yoksa onu cihat sahalarına ulaştıracak ve geri döndürecek parası yoksa, bu da bu kısma giriyor. وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ İnfak edecekleri bir şeye bulamayanlara. حَرَجُونَ Sıkıntı yoktur. Yani bu gibi kimseler nedir? Özürlü kimselerdir. Sadece bununla Allah-u Teala yetinmiyor. Yani tamam bunlar artık mazurdur, cihada çıkmayabilirler. Oturup hayatlarına baksınlar, işlerine baksınlar, ticaretlerine baksınlar değil. Allah-u Teala bazı şartlar koşuyor. Yani bu cihada çıkamayanlar şu şartla Allah'ın yanında mazurluğu olurlar. اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulü için nasihatte bulunurlarsa, ihlaslı olurlarsa ve nasihatte bulunurlarsa. Nasihat iki anlama geliyor. Bir, ihlaslı olmak, samimi olmak, içten olmak, yalan söylememek, düzgün olmak yani doğru olmak, Allah'a karşı, Resulüne karşı, İslam'a karşı, Müslümanlara karşı, Müslümanların emirlerine karşı. İkincisi, Müslümanlara nasihat etmek. Genel anlamda emir olsun, memur olsun. Müslümanlara nasihat etmek, yani doğruyu göstermek, doğruyu irşad etmek, yanlıştan sakındırmak, yanlışı beyan etmek. Evet, bunlar eğer Allah ve Resulüne nasihat ederlerse, yani samimi içten olurlarsa, bunlara yani sıkıntı yok anlamında. مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَب۪يلِ Yani o muhsin, iyi olan kimselere yani sıkıntı yoktur. Vallahu gafurur rahim. Allahu Teala çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ve la alellezine iza ma etuke bi de o 3 kişi. O sana gelenler etuke li tahmilahum. Onları taşıman için gelmişlerdi de kulte la ecidu ma ahmilukum aleyhi. Sen de demiştin ki sizi taşıyacak bir şey bulamıyorum. تَوَلَّوْا وَعَيُنُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُ مَا يُنْفِقُونَ İnfak edecekleri bir şey bulamadıklarından dolayı ağlayarak geri dönenler. İşte onlar için de herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu ayet, bu ayetin sonu Allah-u Teala üç kişiden bahsediyor. Tebük seferinde, biliyorsunuz Tebük seferi Rumlarla yapılacak bir savaştı. Rumlara karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar büyük bir ordu hazırlamamıştı. Ondan önce Mute Savaşı'nda bir seriye göndermişti. Başında Cafer-i Tayyar'ın olduğu emir. Tabi üç tane emir şehit düştüler biliyorsunuz Mute Savaşı'nı. Cafer bin Ebi Talib şehit olduğu için Cafer-i Tayyar, yani kanatları olup cennette uçan Cafer diye isimlendirildi. Bu savaşta iki kolunu kaybettiğinden dolayı. Zeyd vardı. Bir de Abdullah bin Revaha vardı. Bu üç komutan teker teker şehit oldular. Sonra Halid bin Velid geçti. Rumlardan 200 bin kişi vardı. Müslümanlardan sadece 3 bin kişi vardı. Onlara karşı galip geldiler. Sonra Mekke fethinden sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına yakın bir dönemde yine Aleyhisselatü Vesselam haber aldı ki Rumlar büyük hazırlık içerisine giriyorlar. Müslümanlarla savaşmak için bu sefer Tebük Savaşı'na ne yaptı? Savaşa çıktı. Tabi sefer çok uzak olduğu için, meşakkatli olduğu için büyük bir hazırlık içerisine girdiler ve bineği olmayan çıkamıyordu. O vakit Aleyhisselatü Vesselam infak etmeye teşvik etti Müslümanları. Herkes imkanına göre infaklarda bulundu. Hatta o vakit Hazreti Ebubekir getirip mal koyunca Aleyhisselatü Vesselam soruyor, ya Ebubekir ailene ne bıraktın? Sen bu kadar infak ettin, ailene ne bıraktın deyince, onlara Allah ve Resulü bıraktım diyor. Bütün malını getirip koymuş. Hazreti Ömer getirip mal koyuyor, ona soruyor, ya İbn-i Hattab sen ne getirdin diyor, ailene ne bıraktın? Ya Resulullah, malımın yarısını getirdim diyor, yarısını da aileme bıraktım diyor. Ve herkes imkanına göre gelip vermişlerdi. Hazreti Osman bu savaşta çok müthiş infakta bulunmuştu. Bir rivayette 100 deveyi tecizatıyla beraber infak etmişti. Sonra bir daha döndü, 1100 deve daha verdi tecizatıyla beraber. 1000 dinar verdi, 1000 altın dinar verdi. Çok müthiş infaklarda bulunmuştu sahabe-i kiram. Orada işte bu savaş hazırlığı yapılırken takriben herkese binek bir şeyler ayarlandı ama 3 tane fakir kimse vardı. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Ya Resulullah dediler, Ashab-ı Suffa'dan. Ashab-ı Suffa genel anlamda fakir kimseler. İlimle iştigal eden, pek yani maddi varlığı olmayan, ailesi olmayan gariban insanlardı. Ya Resulullah dediler, bizler de savaşa geleceğiz ama bineceğimiz herhangi bir şey bulamadık dediler. Bizlere de binek ayarlasan dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi, şu anda elimizde kalmadı dedi. Yani çok büyük bir hazırlıktı, çok büyük infaklar lazımdı. Yani artık son haddine kadar gelmişti. Daha fazla infak edilecek bir şey kalmamıştı. Bu üç sahabeye binek ayarlanamamıştı. Bu üç sahabe beklediler, beklediler. Baktılar ki herhangi bir infak, bir şey gelmedi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi götüremeyeceğim dedi. Yalın ayak da götüremez onları çünkü mesafe çok uzak. Bir aylık mesafesi var. Bir ay boyunca ayak üzeri yürüyemez adam eşyalarıyla beraber. Ve bu üç sahabe dönerken ağlayarak geri dönmüşlerdi. Bu savaştan geri kaldık, mahrum kaldık. Bu cihada çıkamıyoruz diye düşünün, ağlayarak geri dönmüşlerdi. Allah-u Teala işte onları bahsediyor, diyor gözleri yaşlı bir şekilde ağlayarak infak edemeyen o kimseleri de diyor, hani onlar için de herhangi bir sıkıntı yoktur. Ayetini indirdi. Evet, işte burada bu ayet kardeşler, özürlü olan kimseleri Allah-u Teala bahsetti. Bu özürlü kimseler kısacası kör olan, yani gözleri görmeyen ama. Ama az bir şey görüp savaşabilecek durumdaysa özürlü olmuyor. Ama yok, düşmanı göremeyecek, savaşamayacak bir durumdaysa bu kimse nedir? Mazurludur. İkincisi a'raç, sakat olan, topal olan. Bu da koşamayacak kadar. Koşamayacak kadar yani topallığı olan. Eğer normal yürüyorsa, hafiften koşabiliyorsa mazeret değildir. Ama normal bir koşuyu yapamayacak kadar bir topallığı olan bir kimse nedir? Mazurlu sayılıyor. Bir de hasta olan kimse. Tabi basit hastalıklar özür değildir. Belim ağrıyor, başım ağrıyor gibi buna benzer şeyler özür olmuyor. Gerçekten cihattan alıkoyacak, cihat ettiremeyecek kadar olan, sürekli kalıcı olan ve devam eden hastalık olduğu zaman. Bir de nafaka bulunmayınca, kendisi ve ailesi için gerek bineceği bir binek yoksa ve hatta bilet parası ayarlayamıyorsa, işte ailesine nafaka bırakamıyorsa, bir de çok yaşlanmış olan adamlar, Eşşeyhul Herim deniyor. Yani iyice takattan düşmüş olan yaşlılar. Tabii atın üzerine binebilecek ve savaşabilecek bir durumdaysa yaşlı dahi olsa gitmek zorundadır. Ama iyice artık atının üstünde duramıyor, devenin üzerine binemeyecek. İyice artık yaşlanmış olan kimseler burada mazurluğu oluyorlar ama bir şartla, o da nedir? اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ diyor. Bunlar Allah ve Resulü için nasihatte bulunursa, yani samimi olurlarsa. Evet, burada ulema tabi bazı şartlar getirmişler. Eğer ki bu şartları kişi yerine getirirse o zaman Allah katında mazurluğu sayılır. Cihada gitmemeyle beraber bu söylenen şeyleri yaparsa Allah katında mazurluğu sayılır. Ama yok, bunları yapmazsa velev ki zayıf da olsa Allah katında mazurluğu sayılmıyor. Bunlardan bir tanesi gerçekten ihlas olacak, samimi olacak. Yani gerçekten imkanı olsaydı cihada çıkacaktı. Yani ihlası var, Allah için yani cihada çıkmak istiyor ama gerçekten bir mani var ve çıkamıyor. Tıpkı o ağlayıp da geri dönen üç sahabe gibi. Bu sebeple birincisi, yani her bir kimsenin kalbinde ihlas olacak. Ben gerçekten Allah yolunda cihat edeceğim, etmeliyim. Ve ben Allah yolunda şehit olmak istiyorum. Ya Rabbi bana şehadeti nasip eyle diye içinden temenni etmesi lazım, dua etmesi lazım. Çünkü bir hadiste aleyhissalatü vesselam مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزْلُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ, kim diyor gazaya çıkmadan, savaşa, cihada çıkmadan ölürse ve hatta içinden geçirmezse ben cihad edeceğim diye bu halde ölürse مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ, muhakkak ki nifak şubesi üzerine ölmüştür diyor. Nifakın bir şubesi üzerine, Allah korusun, kalbinde nifak olmuş bir şekilde nedir, ölür diyor. Demek ki bunu kişi gerçekten ihlasla isteyecek. Yoksa hemen bir özür, ufak bir özür, tamam işte ne yapalım, özür var bak gidemiyoruz. Değil, gerçekten samimi ve ağlayacak, yani üzülecek, cihada çıkamıyorum diye. Hani onu gidermek için koşturacak, çabalayacak. Ama gideremedi, yapamadı. Evet, bu birincisi ihlas olacak. Yani niyetinde ihlaslı olacak, sadık olacak. Düzgün olacak Allah'a karşı. Çünkü bir ayet hani diyor وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجَ لَعَدُّ لَهُ عُدَّةً, eğer onlar gerçekten cihada çıkmak isteselerdi diyor, hazırlık içerisinde olurlardı diyor. O münafıklar gelip özür diledikleri zaman ya Resulallah işte biz imkan bulamadık, şu bu diye özür dilediler. Allah-u Teala onları yalancı olarak addetti. Çünkü herhangi bir hazırlığa girmediler. Samimi olan bir insan hazırlığa girer, uğraşır, çabalar, en son bakar ki kesinlikle hani yol bulamıyor. O zaman nedir? Mazurludur yani. Gözleri yaşlı bir şekilde geri döner, cihada çıkamadım, nasip olmadı diye üzülerek geri döner. Allah o zaman onun doğruluğunu ne yapar? Görür Celle Celaluhu. Evet, ikincisi Müslümanlara dua edecek. Cihada çıkamıyorsa da duasından kesinlikle onları mahrum etmeyecek. Zayıftır, ne yapacak? Dua edecek. Bol bol dua edecek Müslümanların zafere ulaşması için, korunmaları için, kafirlere karşı galip, kafirlerin mağlup olması için duada bulunması lazım. Nesai'nin rivayet ettiği hadiste aleyhissalatü vesselam diyor هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ اِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ, sizler diyor zayıflarınız sebebiyle rızıklanıyor ve yardım olunuyorsunuz diyor. Yani onların dışındakilerle mi yardımcı olunuyorsunuz? Yani Allah-u Teala onların hatırına size ne yapıyor? Zafer indiriyor, onların hatırına size rızık veriyor. Zayıf olan kimseler. O sebeple diyorlar ki ulema, yani zafer isteyen mücahitler aralarında zayıf olanları da çıkarsınlar. Hani demesinler ya bu adam böyle cihad edecek durumda değil, baksana zayıf, miskin, işte gariban birisi, fakir birisi, böyle hani pek göze gelmeyen. Hayır, bu gibi kimseleri alsınlar. Bilemezsin diyor, belki Allah-u Teala onların hatırını ne yapar? Zaferi indirir. Çünkü Allah-u Teala onlara kıymet, değer veriyor. Belki bunlar ellerini açıp dua ettikleri zaman Allah-u Teala dualarını reddetmeyecek. Hadiste geçtiği gibi kapılardan kovulan, şefaat ettiği zaman şefaat etmeyen, şefaati yani kabul edilmeyen, kız istediği zaman kız verilmeyen, kapılardan belki def edilen adamlar vardır ki diyor Allah'a kasem edecek olsa, yani dua etse, ısrarla bir şey istese diyor muhakkak ki Allah duasını kabul eder. Allah-u Teala reddetmez. Yani böyle samimi kimseler var. Evet, o yüzden dua edecek belki Allah-u Teala onun duası sebebiyle ne yapar? Allah-u Teala zafer indirir. O mücahid gruba. Rızık da böyledir kardeşler. Yani insan çıkar çalışır çalışır uğraşır. Onun zekasına bakmıyor. Onun gücüne kuvvetine bakmıyor. Allah-u Teala belki bakmış olduğu mesela küçük çoluk çocukların hatırına, belki yaşlı olan anne babasının hatırına, belki hanımının hatırına, yani bakılmakla mükellef olduğu veyahut da yardımcı olduğu, belki mesela yetimler var, fakirler var. Onlara yardımcı oluyor. Allah-u Teala belki onların hürmetine ne yapıyor? Onu rızıklandırıyor. Sahabenin bir tanesi geliyor ya Resulallah, şikayet ediyor kardeşini. Diyor ki benim kardeşim senin yanına geliyor, ilim öğreniyor, çalışmıyor. Ve ben çalışıyorum, ben aileye bakıyorum. Onun geçimini de ben sağlıyorum. Hani o ilimle meşgul oluyor, çalışmıyor, ben çalışıyorum diye şikayet edince Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَعَلَّكَ تُرْزَقَ بِهِ diyor. Umulur ki diyor Allah onun hatırına sana rızık veriyor. Kardeşin hani ilimle meşgul olduğu için sen de ona yardımcı oluyorsun. Belki onun hatırına Allah seni rızıklandırıyor. Ona bakmasan Allah sana rızık göndermeyecek. Evet. O yüzden bu zayıf kimseler dua edecekler. Ta ki Allah katında mazurluğu olabilsinler. Üçüncüsü, eğer ki imkanları varsa, diyelim ki adam hastadır, sakattır, çıkacak durumda değildir ama maddi varlığı var. O zaman maddiyatını ne yapacak? İnfak edecek Allah yolunda. Tamam ben cihada çıkamıyorum ama mücahidi donatacak. Tamam ahi, kardeşim sen git cihada, ailen Allah'ın izniyle bana ait. Ben geçimlerini ben sağlayacağım. Yol masraflarını ben karşılayacağım. İşte şu parayı da götür mücahitlere ulaştır diye o şekilde zayıf kalan kimse ne yapacak? Maddi yönden infak edecek. Çünkü hadiste geçtiği gibi men lem yaghzu ev yucehiz gaziyen. Kim gazveye çıkmazsa, cihada çıkmazsa veyahut da cihada çıkan bir gaziyi donatmazsa ya da ev yehluf gaziyen fi ehlihi bi hayrin. Ya da diyor bir gazinin ehline, ailesine güzel bir şekilde bakmazsa, bu üçünden birisi olmazsa, yani bir ya cihada çıkacak ya da çıkamadı bir gaziyi donatacak ya da ona onu yapamadı ailesine bakacak. Bu üçünden birisini yapmazsa illa asabahullahu bi kari'atin kabla yevmil kıyame. İlla ki diyor kıyamet gününde Allah-u Teala azabını ne yapar? Ona gönderir diyor. Ona felaketi, azabını ne yapar? İndirir. Mesele bu kadar ciddi bir mesele. Bu hadisi de Ebu Davud sahih bir senetle rivayet ediyor. Subhanallah, demek ki gazveye çıkmayan ya da gazveye çıkacak kişiyi donatmayan ya da ailesine bakmayan bir kimse, yani bu üçünden hiçbirini yapmıyorsa illaki diyor Allah ona ne yapar? Bir felaket gönderir diyor. Kıyamet kopmadan önce ona bir felaket gönderir. Bu felaket belki dininde olur. Belki malında olur, belki canında olur, belki çoluk çocuğunda olur. Dininde olursa daha büyük felaket olur. Allah korusun, bir insan hidayet üzereyken Allah onu saptırması çok büyük bir felakettir onun için. Malını kaybetmesinden daha büyüktür. Ve niçin sapıtıyor? Allah bilir, belki de cihada çıkmadığından dolayı. Veyahut da mücahitleri desteklemediğinden dolayı. Veyahut da ailelerine bakmadığından dolayı. Demek ki günümüzde cihada çıkmayan, mücahitlere destek vermeyen, ailelerine bakmayan kimseleri ne yapacaktır? Muhakkak ki Allah onlara bir azap, bir musibet gönderecektir. Bu belki dinlerinde olur, belki dünyalarında olur. Dinlerinde olursa daha beterdir. Düşünün, bu cihada çıkmayan, desteklemeyen, bir de cihadı kötüleyen, mücahitleri engelleyen, cihattan soğutan, yani bu hayli hayli daha çok azaba düçar olmaz mı? Ve Allah korusun, böylelerine de genelde de dinlerinde musibet geliyor ki sapıttıkça sapıtıyor ve en son Allah korusun belki ahiretini tamamıyla ne yapıyor? Kaybediyor, münafık olarak Allah'ın huzuruna çıkıyor. Rabbim bizi muhafaza eylesin inşallah. Evet, demek ki imkanı varsa da ne yapacak? Destekleyecek maddi yönden. Dördüncüsü, cihadın haberlerini ne yapacak? Güzel haberlerini aktaracak. Cihada teşvik olsun diye, cihadı sevdirmek için ne yapacak? Mücahitlerin güzel haberlerini yayacak. Elhamdülillah şu anda şu oralar fethedildi. İlerleme var, şöyle güzellikler var. Kötü bir haber yayıldığı zaman hemen engelliyor. Mani olmaya çalışıyor. Niye? Ta ki mücahitlerin güzel haberleri yayılsın. Cihad daha çok sevilsin. Müslümanlarda moral olsun. Kafirlerin morali ne yapsın? Düşsün yani. Ve bunu kullanaraktan yine cihada teşvik edecek. İşte siz de çıkın, sağlamsınız, gidin, yapın, bakın cihadın şu güzelliği var, şu şeyi var, çıkmazsanız şu olur, bu olur diye ne yapacak? Uyaracak, anlatacak, cihada teşvik edecek. Evet, sakattır, hastadır, kördür, yaşlıdır, böyle oturup da tamam ben mesuliyetim kalmadı demeyecek. Elinden geldikçe ne yapacak? Mücahitleri övecek, dua edecek, reklamını yapacak, işte kötülükleri onlardan engelleyecek, teşvik edecek. Maddiyatı varsa infak edecek ve ne yapacak? Cihada teşvik edecek. Velev ki kendisi çıkamasa dahi. O sebeple Allah-u Teala Resulüne ne diyor? فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Sen Allah yolunda cihad et. Bırak belki birileri çıkmıyorsa, geri kalıyorsa sen onlara bakma. Sen kendin Allah yolunda çık, cihad et. لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ. Senin nefsin mükelleftir. Sen nefsini mükellef tut. Sen bırak başkalarını çıkmıyor, gitmiyorsa sen onlara bakıp da ya işte çıkmıyor, ben de çıkmıyorum. Kardeşim bunlar cihad etmiyor, ben de cihad etmiyorum. Ya Suriyeliler buraya kaçıp geliyor, cihad etmiyorlar, ben niye gidip cihad edeyim demeyeceksin. Onlar Allah'ın azabına doğru koşuyorlarsa sen Allah'ın azabına sen de koşma. Bilakis Allah'ın rahmetine koş. Millet cihad yerinden kaçıyorsa sen cihad yerine git. Bilakis tam tersi. O sebeple diyor, فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ. Sen Allah yolunda, sen cihad et, sen kendi nefsini mükellef tut. Bir de وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ ve müminleri teşvik et cihada. Teşvik etmek de nedir? Cihattır kardeşler. Anlatmak, sevdirmek, teşvik etmek. Yani şunu demeyin, tamam ben cihada çıktım, bitti artık. Hayır, teşvik et. Olduğun yerden de teşvik edebilirsin. Telefonda konuşurken, birine mesaj gönderirken, birine bir mektup gönderirken, ufak da olsa, ya sen de gelsen, bak kendini mahrum etmesen diye böyle bu şekilde teşvik etmek nedir? Bu da cihadın bir parçasıdır. Bu da Allah katında büyük bir ibadettir. Başka ayette ya eyyüven nebi harridil mu'minine alel qital. Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Cihada teşvik et diye ne yapıyor? Allah-u Teala emrediyor. Bir hadiste de aleyhissalatü vesselam men delle ala khayrin felehu mislu ecri fa'ilihi. Kim bir hayra delalet ediyorsa, İşaret ediyorsa yapanın bir misli sevabı o da ne yapıyor? Alıyor. Demek ki senin sevdirmenle, teşvikinle birisi cihada çıkıyorsa o cihattaki alacağı sevabın bir misli de nedir? Sana Allah'ın izniyle yazılacaktır. Sen birine teşvik ettin, yani ahi yarın oruç tutalım mı? İşte cihada teheccüd namazına kalkalım mı? Şu parayı infak edelim mi? Şunu yapalım mı diye birini teşvik ediyorsa ne oluyor? O adam yaptıkça veyahut da o kişiler yaptıkça onların bütün o ecirlerinin bir misli de sana ne yapılıyor? Yazılıyor. Evet. Başka yapacağı bir görev mücahitlere imkan doğrultusunda yardımcı olması lazım. O da nedir? Yani eğer ki Allah ona bazı kabiliyetler vermişse, ilmi kabiliyetleri vardır, teknolojik şeyler biliyordur, anlatacak. Mesela diyelim ki elektronikten iyi anlıyor, elektrikten, makineden, kimyadan vesaire bazı şeylerden iyi anlıyor. Hatta bazı tecrübeleri var. Gerekirse kitap yoluyla, risale yoluyla anlatarak ve hatta birilerine öğreterek ve hatta yaparak oturduğu yerden mücahitlere ne yapabilir? Destekçi olabilir. Yani adam sakattır ama mücahitlere diyelim ki ne yapıyor? Patlayıcılar yapıyor, işte silah yapıyor ve hatta onlara böyle faydalı olacak şeyler yapıyor. Ve hatta ilaçlar ayarlıyor. Yani tıbbi yönden faydalı oluyor. Yani artık Allah-u Teala ona ne vermişse yetenek adına cihatta kullanılabilecek, yapabileceği, en ufak bir şeyi bile yapabiliyorsa nedir? Bunu Allah yolunda takdim edecek. Bu da cihadın bir parçasıdır. Evet, çünkü herkese Allah-u Teala ayrı yetenekler veriyor. Bazı kimseler var, yani onlara biraz imkan ayarlansa Allah'ın izniyle topunu, tankını, her şeyini yapar. Her çeşit belki silahı yapar. Öbürü kimyadan iyi anlıyor mesela. Biraz imkanlar ayarlansa her türlü Allah'ın izniyle bomba patlayıcı gibi şeyleri ne yapacaktır? Yapacaktır. Öbürü elektrikten iyi anlıyor. Yine cihatta alanı çok geniş. Öbürü marangozluktan anlıyor, öbürü sağlıktan anlıyor, öbürü ne bileyim herkes şer'i ilimden anlıyor. Herkes imkanına göre ne yapacak? Mücahitlere destekçi olacak, yardımcı olacak, öğretecek. O noktada faydalı olacak. Başka yine bir görevi de kafirleri ne yapacak? Soğutacak, yani mücahitlere karşı savaşlarında onları soğutacak, onları ağırlaştıracak, onları korkutacak. Mücahitlerin güzel haberleriyle, kafirlerin aralarına bazı kargaşaları sokmakla, hani Hendek Savaşı'nda kafirler ne yaptılar? Her bir taraftan toplanıp Medine'ye geldiler. 10 bin kişi var ve Medine'yi muhasara altına aldılar. Arkada Yahudiler var, içeride münafıklar var, dışarıda 10 bin donatılmış savaşçı var. Çok daraldılar, Müslümanlar çok daraldılar, muhasara altındalar. Yiyecek, içecek hiçbir şey girmiyor, imkanlar kısıtlı ve çok daraldı Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun uzun dualarda bulunuyordu. Allah-u Teala bu musibetten Müslümanları kurtarması için yapacak, yani zahiren hiçbir şey yoktu. O daraldıkları bir anda, aradan belki 27 gün geçti. Çok aşırı daralmışlardı. Nuaym İbni Mes'ud adında birisi bir müşrik Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulullah dedi, ben Müslüman olmaya geldim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii onun İslam'ına sevindi. Yani böyle savaş esnasında da böyle müşriklerden, hem de müşriklerin ileri gelenlerinden birisi böyle gelip Müslüman olması tabii sevindirici, güzel bir şey. Müslüman oldu ve dedi ki, ya Resulullah ben bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Yani Müslümanlar için, sizin için bir şeyler yapmak istiyorum. Aleyhisselatü vesselam dedi ki, sen bir kişisin, ne yapabilirsin ki? Git dedi, yani imkanın varsa onları bizden soğut dedi. Bizden alıkoyacak bir şeyler yapabilirsen git yap dedi. Hani şu anda senin İslam'ını bilmiyorlar. Hazzil anne dedi, yani onları soğutmaya çalış, onları ağırlaştırmaya çalış. Ve kendisi ne yaptı? Müslüman olduktan sonra o sadık samimi sahabe Nuaym İbni Mes'ud oradan çıktı ve Yahudilerin yanına gitti ve dedi ki Yahudilere, müşrikler işte bu savaşa gelmekle aslında pişman oldular ve bunlar sizlerden rehin isteyecekler ve bu rehinleri, yani yapmış oldukları şeyler karşılığında da müşriklere verecekler. Dolayısıyla sakın sakın onlara şey yapmayın, rehin falan isteyecekler, sakın sakın vermeyin. Biliyorsunuz yani benim size olan nasihatımı, samimiyetimi, sadakatımı falan deyince tabii onu tanıyorlar. Yahudiler hakkında tabii kötü düşünmeye başlıyorlar. Oradan Yahudilere gidiyor, diyor ki oradan müşriklere gidiyor ve diyor ki Yahudiler anlaşmayı bozmuşlar, pişman olmuşlar ve bundan özür diliyorlar. Yani bu yapmış oldukları hatalar sebebiyle kendilerini affettirecek, yani bir şeyler yapmak istiyorlar. Size karşı şöyle şöyle yapacaklar derken iki tarafı birbirine kırdıracak, iki tarafı birbirine soğutacak sözler söylemeye başlıyor. Ve bunlar birbirinin hakkında kötü düşünmeye başlıyorlar. Ve müşriklerden şey talep edince, yani bazı kimseler rehine falan talep edince, tabii şöyle oluyor, olayı ben biraz karıştırdım. Yahudilere gidiyor, diyor ki müşrikler çekip gidecekler, yani bu savaşa geldiklerinde pişman olmuşlar. Savaşacak, yani hani şey yapacak durum görmedikleri için çekip gidecekler, sizi burada yüzüstü bırakacaklar. Muhammed'le karşı karşıya bırakacaklar. Bunlar çekip giderse sizi silip süpürürler. O yüzden onlardan rehin isteyin ki sizi bırakmasınlar bu savaşta. Dedikten sonra bu sefer müşriklere gidiyor ve diyor ki Yahudiler işte anlaşmayı bozdular, pişman oldular. Bir daha düzeltmek için rehine isteyecekler sizden ve bu rehineleri de Muhammed'e teslim edecekler. Hani yaptıkları hatayı telafi etmek için. Dikkat edin, yani sakın sakın rehine vermeyin, onları hepsini Müslümanlara teslim edecekler, onları öldürülecekler diye böyle sokunca aralarına gerçekten de rehine istediler. Öbür taraftan da anladılar ki bunlar gerçekten demek ki anlaşmayı bozdular. Bizimle anlaşmayı bozdular, Muhammed'in yine safına geçtiler diye. Hayır, rehine vermeyeceğiz deyince bu sefer öbürleri anladı. Bunlar bizi yüzüstü bırakacak derken bir soğukluk düştü aralarına, anlaşmaları bozuldu ve defolup gittiler. Gittikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orduyu hazırladı ve Kureyze olanın üzerine yürüdü. Onları ne yaptı? Katletti. Onları yani sildi, yani artık Medine'de Yahudilerin varlığı bitti yani. Orada mesela Nuaym bin Mesud'un yapmış olduğu şey, hani kafirleri birbirine düşürmek, soğutmak, böyle önemli bir hizmette bulunmuştu. Dolayısıyla cihada çıkamayan bir kimse de imkanı dahilinde yapabildiği bu gibi, bu baftan böyle şeyleri de yapabiliyorsa yapması gerekiyor. Soğutacak, onları ağırlaştıracak, onların arasında tefrika düşürecek şeyler. Bu da nedir? Cihadın bir parçasıdır. İşte bu sayılan şeyleri yaparsa kişi Allah katında mazur olur. Yoksa bunlardan hiçbirini yapmıyorsa ve ben ne yapayım mazurum derse yine Allah katında mazurluğu olmuyor. Son bir mesele, o da nedir? Dikkat edilirse burada cihada çıkamayan bir kimse hani Allah yolunda infak etmesi gerekiyor diye böyle bir şey getirmişti. Buradan da yani Allah yolunda infakın ne kadar önemli olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Gerçekten cihat yani infak olmazsa, mal olmazsa cihat yürümüyor kardeşler. Gerçekten cihadın bir ayağı nedir? İnfaktır, maldır. Bir ayağı da candır. Dolayısıyla mal olmadığı zaman, imkan olmadığı zaman cihat da olmuyor. Bu sebeple Allah-u Teala cihatla ilgili bütün ayetlerde önce malı sonra canı ne yapmıştır? Zikretmiştir. يُجَهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Bu şekilde geçiyor. Allah yolunda diyor mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Cihad edenler işte mallarıyla ve canlarıyla, mallarıyla ve canlarıyla sadece bir ayette Allah-u Teala canları zikrediyor mallardan önce. O da nedir? Satma meselesinde اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِيَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah-u Teala müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Burada nedir? Satın alma yani feda etme meselesi var. İnsanın feda edeceği en değerli şey nedir? Malı mıdır, canı mıdır? Şüphesiz canıdır. O sebeple Allah-u Teala ne yapıyor? Canı önce zikrediyor. Sonra malı zikrediyor. Çünkü can malda nedir? Daha kıymetlidir. Ama diğer geri kalan ayetlerde cihatla ilgili olan bütün ayetlerde hep mal var sonra can var. Mal var sonra can var. Demek ki mal oluyor ondan sonra can oluyor yani. Bu da yani mal ile cihadı desteklemenin ne kadar önemli olduğunu, artı zengin olup da cihadı desteklemeyen kimselerin de Allah katında ne kadar büyük bir vebal sahibi olacaklarını gösteriyor. Ve mallarıyla da cihat yolunda infak eden kimselerin ne kadar büyük mükafat alacağını da Allah-u Teala değişik ayetlerde bahsediyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءَ Allah yolunda diyor mallarını infak edenler, tabi bu cihad için Allah-u Teala bahsederken, o cihatta mallarını infak edenlerin misali diyor, bir tane toprağa bir tane 60 kişinin misali gibidir ki diyor her bir taneden, mesela buğday taneleri atıyor, her bir taneden 7 başak çıkar ve her bir başakta da 100 tane olur diyor. Bu kaç oldu? 7 başak 100 çarpı 7 çarpı 100 700. Bir de vallahu yudaifu limen yasha ve Allahu Teala dilediğine de kat kat artırır. Demek ki Allah yolunda 1 lira cihad için 1 lira veren ahirette Allah'ın izniyle 700 ve daha fazlasını alacak. Düşün sen 1 lira yani Türk lirasıyla 1 lira hiçbir şey değil. Fakire verdiğin zaman yüzünü ekşitiyor. Allah yolunda 1 lira verdiğin zaman Allah'ın yanında 700 en az 700 belki de 1000 belki 1500 belki 2000 belki 10.000 diye yazılacaktır. 1 dolar veriyorsun Allah'ın yanında 700 dolar vermiş gibi addediliyor. 1000 dolar infak eden kaç 700 bin mi yapıyor? Evet 1000 dolar veren 700 bin dolar vermiş gibi infak, Allah yolunda infak etmiş gibi yazılıyor. Yani mücahide ne kadar çok ne yapılıyor? Mücahit ve mücahitlere yani para harcayanın ne kadar Allah katında yani ecrinin büyük olacağını ne yapıyor? Gösteriyor. Rabbim Allah yolunda mallarını yani infak edenlerden de eylesin. Evet cihadı insan canıyla da yapacak. Parası imkanı da varsa ne yapacak? İmkanıyla da ne yapacak? Allah yolunda harcayacak ki Allah'ın yanında hem malıyla hem de canıyla cihad eden kimselerden olsun. Hatta şu daha hayırlıdır. Ulema şunu zikrediyor kişi kendi parasıyla cihada giderse, kendi parasıyla silahını alırsa, kendi parasıyla mermisini alırsa, kendi parasıyla yiyeceğini, içeceğini, her şeyini karşılarsa ve hatta yani bineğini de kendi parasından, yani her şeyini kendi parasından karşılarsa, tabii ki beytül maldan karşılanmasından kat kat çok daha nedir Allah katında? Makbuldur. Dolayısıyla kendi silahıyla savaşan ile beytül malın silahıyla savaşan arasında fark var. Kendi mermisini sıkan ile beytül malın mermisini sıkan arasında nedir? Çok fark var. Rabbim canlarının da mallarının da Allah yolunda infak eden kullarından eylesin. Bu infakı Rabbim cümlemizden kabul eylesin. Bu yol üzere bize sebat versin. İslam'ı aziz kılsın, kafirleri zelil kılsın ve hayatımızın sonunu da şehadet ile tamamlasın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.